Ankara, Ankara.
Tanıklık ettiği hikayeleri, efsaneleri, söylenceleri anlatır Anadolu toprakları binlerce yıldır. Ninnidir bebeğe söylenen, türküdür yâre yakılan. Manileriyle, bilmeceleriyle, destanlarıyla bilgeliğini fısıldar duymak isteyen kulaklara. Kaleleri, surları, camileri, kiliseleri, köprüleri, antik kentleri savaşların, barışların izlerini taşır. Doğu ile batıyı kaynaştırır Anadolu. Kavşak noktası tanımını sonuna kadar hak eder. Anadolu gibi Ankara'da bir kavşak noktasıdır ve tarih öncesine dayanan geçmişiyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapar. Ankara'ya, Türkiye'nin kalbine hoş geldiniz. Başkentimiz Ankara'yı anlattığımız programımızda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Burcu Hanım. Merhabalar.
Ankara'nın geçmişi gerçekten de çok eskilere dayanıyor. Tarihin her döneminde varlığından söz ettiriyor. Ankara için kadim bir yerleşim yeri dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız değil mi?
Çok doğru olur. Kadim şehir Ankara veya şehri kadim Ankara ifadesi bilimsel anlamda da terim olarak Ankara'ya yakışan bir ifadedir. Her bakımdan temsil eder. Ankara bilinen insanlık tarihinin en eski dönemlerine, paleolitik döneme kadar uzanan geçmiş kalıntılarına sahip. Yeraltı şehirleri, yeraltı tümülüsleri ve çok sayıda buna dair arkeolojik saha barındırıyor. Tabii şunu ifade edebiliriz ki bu yazı öncesi dönem özellikle taş devri, kaba taş devrinden başlayarak yontma taş devri, cilalı taş devri ve sonrasında yazıyla birlikte başlayan süreç maden devri. Buna dair kalıntılar Ankara'da çok yoğunluklu bir şekilde görülmemekle birlikte insanlık tarihinin en büyük uygarlıklarından kabul edilen Hititlere dair buluntular var. Ondan sonra bakıyoruz. Firiklere dair buluntular var. Firiklerin başkentliğini yapmış olan Ankara, Ankira şehrinden bahsedebiliyoruz. Kral Midas'ın burada tümülüsü var, mezarı var. Ve Ankara'mızın Gordion ismini taşıyan bir dönem merkezlik yaptığını görüyoruz. Firiklerin tabii en büyük krallarından birisi Kral Midas ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde onun tümülüsünden çıkan eserler sergileniyor. Dünyaya mal olmuş buluntular var Firiklerden kalan. Yüzlerce arkeolojik kalıntıdan bahsedebiliriz. Ayrıca şunu da ifade edelim. Bugünkü eski Ankara diye tanımladığımız Ulus ve çevresi, gar ve istasyon civarı Firiklerin yeraltı şehrini kurdukları bölge olarak biliniyor. Arkeolojik buluntular bunu gösteriyor. Mezarlıkları ise şehrin bugün Gordion diye tanımladığımız, tarihçiler olarak Gordion diye tanımladığımız dışarıdaki tepeler bölgesine, yani beş tepeler veya tümülüsler batıya doğru uzanarak gidiyor ve Batı Anadolu'nun tamamında bir Firikler dönemi var Ankara'dan itibaren. Firikler çağı yeraltı şehri ve medeniyeti kültürünün yaygın olduğu bir dönem dünyada.
Ne anlamalıyız yani, yeraltı
şehirleri dönemi dünyada böyle bir medeniyet çağı yaşanmıştır. Ve neden yeraltı şehirleri Orta Doğu'da olsun, Asya'da olsun, Avrupa'da, Afrika'da hep yeraltına şehirler niçin yapıldı? Bilim olarak şunu anlıyoruz ki maden çağı insanların sağlığını bozacak şekilde uzaydan dünyaya doğru madeni esintiler, yani uzay rüzgarları diyoruz ya biz, gelince insanların sağlığının bozulduğu, buna karşı insanların yeraltı şehrine taşındıkları anlaşılıyor. Yani bir anlamda mağaralara, adeta yeri oyarak ev yapabilecekleri yerlere yerleşiyor insanlar. Hı-hı. Yani açıktan havayla temas etmeme ve yağmurlu, rüzgarlı günleri tercih etmeme gibi bir de sosyal hayat planlaması yaptıkları anlaşılıyor. Buna dair değerlendirmeler, yorumlar, çalışmalar devam ediyor tabii akademik ve bilimsel olarak. Kimmerler, Lidyalılar, ardından Galatlar ve Büyük İskender dönemi var. Büyük İskender burayı kendisini bir garnizon sahası olarak kullanmış. Roma çağında Anadolu Roma'nın hakimiyetine girdiğinde imparatorluk döneminin başlatıcısı olan Augustus Octavianus Ankara'yı bir eyalet merkezi yapmış. Bütün diğer kantonları merkez olarak Ankara'dan yöneten burada çok büyük bir başkent forumu oluşturmuş. Hı hı. Başkent forumu dediğimiz yani saray var, büyük bir Roma hamamı var bugün de kalıntılar olan ve bunu tamamlayan bütün şehir unsurları var. Tapınaklar ve tabii ki askeri kışla olarak kullanılmış. Bütün Anadolu'nun ve civar ülkelerin, Mezopotamya'nın üssü olarak kullanılmış. Bu arada şunu da ifade edelim. Tabii imparatorluk Roma'sında sürekli olarak Farslarla, Sasanilerle savaş olduğu için Pers İmparatorluğu'yla gidiş gelişler var. Ankara yer yer el değiştirmiş, yağmalanmış, yıkılmış. Sasani imparatorları da mesela İmparator Darius zamanında İstanbul önlerine kadar geliyor Sasaniler. Roma bunu tekrar alıyor. Yani Ankara bu sıralarda el değiştirmeler de yaşıyor. Demek istiyoruz ki Ankara daima stratejik bir askeri ve ticari geçiş yeri. Bir hı hı. taraftan da merkez yani bir ana kanton olarak
evet.
toplayıcı bir merkez olarak düşünülmüş ve planlanmış. Rastlantı bir şehir değil yani. Selçuklu'nun gelmesi ve ondan sonra burada bir şehzadelik başkentliği olması bunların hiçbirisi rastlantı değildi. Coğrafya Ankara'ya bu özelliği, jeopolitik özelliği, ticari özelliği biçmiş, vermiş yani bu görevi. Anadolu'nun tam merkezi baktığınız zaman doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden bakın. Kalemi getirseniz, gözü kapalı yerleştirseniz
evet,
yaklaşık tutarsınız yani. Evet. Hani Konya, Ankara hattına baktığınız zaman bir tabii Kayseri, Konya, Ankara bir orta saha oyuncusu gibi adeta seçenek olarak bulunuyor tarih boyunca. Ankara bir askeri siyasi tehlikeye düşerse hemen yedeği düşünülmüş. Bir de o da var. Yani böyle de baktığımız zaman Roma için de bu geçerli. Büyük İskender de bunu düşünmüş. Şunu ifade edebilirim rahatlıkla. Ankara tabii bir başkent. Bu yönüyle baktığımız zaman. Yani eğer kara devletine sahipseniz, kara ordularınız varsa, denizlere hüküm gibi bir derdiniz yoksa ve İstanbul'un güvenliğini düşünüyorsanız, bunun savunmasını Ankara ve doğusundan düşünmeniz lazım. Doğudan gelecek, güneyden gelecek tehlikelere karşı Ankara çok stratejik bir kilit noktası olarak evet. karşımıza çıkıyor.
Sayın Hocam, Ankara'nın geçmişi, tarihi gerçekten de çok zengin. Ancak bugün Ankara'nın Anadolu'nun hakimiyetine, Türk hakimiyetine girdikten sonraki dönemini konuşalım istiyoruz. Yani Anadolu Selçukluları dönemini, Haçlı Seferleri sırasındaki gelişmeleri de konuşacağız. Konu çok uzun elbette ama ana hatlarıyla değerlendirelim istiyoruz biz. Türklerin 1071'de Malazgirt'i alarak Anadolu'ya girmesinden 2 yıl sonra da Ankara Bizans'tan alınıyor. Buradan başlayalım mı?
Tabii Türklerin Anadolu'ya gelişi ve hedef seçmeleri rastlantı değil. Çok planlı, stratejik bir düşünceyle hareket edildiği anlaşılıyor. Malazgirt sonrası da öncesi de bu şekildedir. Malazgirt'ten sonra hemen alınan, 2 yıl içerisinde alınan şehirler arasında ilk sırada görüyoruz Ankara'yı. Diğerleri Ankara'dan sonra geliyor. Mesela İznik Ankara'dan sonra veya Batı Anadolu'nun diğer şehirlerinin tamamı Selçuklu beyleri tarafından kuşatılma ve fetih planı açısından baktığımız zaman Ankara'dan sonra gelmektedir. Ankara 1071'den hemen sonra hedefe konmuş, planlanmış ve alınmış. Burası için gelen pek çok Selçuklu beyi var. Yani şehri almaya, kuşatmaya. 1073 yılında şehre geldiklerinde Anadolu'nun en sağlam kalelerinden birisine sahip Ankara. Ankara Roma devletinin de garnizon olarak kendisine kalkan olarak seçtiği askeri bir garnizon bölgesiydi. Ve güçlü bir kale yaptırmıştı Roma buraya. Savunması güçlüydü. Yani alınması zorlu bir kale Ankara. Ve Selçuklu Devleti 1073 yılında birkaç kuşatmadan sonra, uzun bir kuşatma faaliyetinden sonra burayı alabilmiştir. Artuk Bey ilk fatihidir Selçuklu Beylerinden. Tabii başka beyler de var. Mesela Karatekin Bey. Yine Kınık Boyu'nun beylerinden Oğuz beylerinden pek çoğu Anadolu'da Ankara'ya yönelmişler. Ankara'ya daha önceden de fetih gayesiyle gelmiş ya da keşif gayesiyle gelmiş Türk beyleri var ama alamamışlar. Kalıcı yerleşememişler ya da bir barış anlaşması kapsamında geldikleri için ticaret için gelmişler, ziyaret etmişler, gitmişler. Böyle gelişmeler de var. Yani şüphesiz 1071'den öncekini kastediyorum ben. Öncesinde de gelenler var. Mesela 1068'de bir baktığımızda Selçuklu beylerinden Atsız Bey Denizli taraflarında. Ama gezmiş, böyle bir sefer yapmış, akın yapmış, gitmiş. Ankara'ya da uğramıştır, Ankara'yı alamamıştır. Romen Diyojen, Ankara, Kayseri gibi yerlerin tehlikede olduğunu görünce Malazgirt'e ve Selçuklu üzerine doğuya doğru yürüdü. Büyük bir sefer yaptı Roma İmparatoru ve Sultan Alparslan aslında bir beklenmedik Roma hamlesiyle karşı karşıya kaldı 1071 yılında. Yani Ankara, Kayseri ve Doğu Anadolu'nun önemli geçit noktalarından olan Erzincan, Kemah, Erzurum tarafları Selçuklu'nun himayesindeydi. Ve yer yer Ankara kuşatma altına alınıyordu. Romen Diyojen de tamamen Batı Anadolu'yu koruma altına almak için Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istedi. Yani Orta ve Batı Anadolu'nun tehlikede olduğunu görerek Roma kendi hamlesini yaptı ve mağlup olunca, yenilince tabii Ankara Roma açısından daha güvenli hale getirildi. Sözde bu şekilde. Hedef bu idi daha doğrusu. Bunu yapabildi mi Romen Diyojen? Yenilince bunu yapamadı. Neticede Sultan Alparslan bütün kurultayını topladı. Selçuklu ordusunda ileri gelen akrabalarına, beylerine, meliklerine Anadolu'yu tek tek fetih görevleri verdi. Ankara'yı fetih görevini buradan Artuk Bey'e verdiğini anlıyoruz. Artuk Bey Ankara'yı işte bu fetheden Artuk Bey Ankara civarına da ilk defa Kayı boyunu yerleştirme gibi bir yolu açmıştır. Artuklu Beyliği Kayı boyundan bir beylik olarak karşımıza çıkıyor. Ankara ilk fethedilen yerlerden birisi ve 4 katlı surdan oluşuyordu. Biraz da bu konudan bahsetmemizde yarar var. Girişte söyledik ya, Ankara'nın fethedilmesi, alınması çok zor bir şehir olduğunu ifade ettik.
Hı hı.
Roma'nın en güçlü şekilde savunduğu bir merkez tema bölgesi. Bir başkent gibi görüyor Roma. Diğerlerini küçük kabul etmiş ve ona göre bir plan yapmış. 4 katlı şehir. Bugünkü Ankara şehrinin içerisindeki surlar bölgesi şu anda 2 kat sur iç içe kalmış durumda. Ayakta kalan 2 sur var. Dışarı doğru çıkan yıkılmış olan surlar bölgesi var bir de. Yani şehir surları dediğimiz kısım. 2 kat da orada var. 4 kat. Yani 2 katmanı bugün şehir içinde kaldığı için yeni inşaatlar ve gelişmeler döneminde artık şu anda açık gözle, çıplak gözle görebileceğimiz bir şehir planı yok. Eski şehir için söylüyorum, Roma dönemi şehri için. Selçuklu Devleti burayı aldıktan sonra kaleyi yeniden yaptırdı. Yeniden buraya görevlendirmeler yaptı, tayinler yaptı. Tabii komutanlar, beyler atadı. Ancak 1097 yılında Haçlı seferleri gelince burası yeniden el değiştirdi. Yani Ankara Haçlıların eline geçti. Ve Selçuklular Ankara'yı yeniden almak için tekrar mücadele yapmak durumunda kaldılar. Yeniden fethi gerçekleşti. Haçlılar geri gönderildi. Ve Ankara büyük bir Selçuklu hakimiyetinde meliklik merkezi ilan edildi. Ankara'nın meliklik merkezi olduğu dönem, yani şehzade merkezi diyoruz. Şehzadelerin özellikle yetiştirildiği şehirler özel seçilmiş şehirlerdir. Özellikli şehirler seçilir. Askeri bakımdan önemli olduğunu gösterir. Bir yerin şehzade şehri olması demek, bir, askeri bakımdan önemlidir, güvenlik bakımından önemi vardır. Güvenlik bakımından, devlet güvenliği açısından politik önemi vardır. İki, ticari önemi vardır. Ve daha önceden de civarı yerleşilmiş, alışılmış bir nüfus vardır. Yani nüfusu olan bir yerdir. Böyle dağ başında bir yer değildir. Veya sıfırdan yapılan yepyeni bir yer şehzade merkezi kabul edilmez. Genellikle genç yaştaki
güvenli
bir kişinin
bir yer aslında yani, Ankara. Buradan bunu anlayabiliyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, güvenli olduğunu gösteriyor. Hı hı. Çünkü genç yaşta birini oraya emanet ediyorsunuz. Orası idari bakımdan yönetilirken o şehzade tecrübe kazanıyor. Ama çok da usta olması beklenmiyor orayı yöneten kişinin.
Evet.
Yani güvenli olduğu düşünülüyor Ankara'nın bu bakımdan baktığımızda. Demek ki Selçuklu Devleti Ankara'nın güvenliğini sağlayacak civar şehirleri de Ankara'nın fethinden sonra almıştır. Ve güvenliğini sağlamıştır.
Evet, Ankara'nın Haçlı ordusunun gelmesinden sonra Hacılar yolundan ilerleyerek Ankara üzerinden Tokat'a gitmek üzere bir yürüyüşe başlıyorlar. Burada Ankara kaybediliyor demiştik. Az önce de siz bahsetmiştiniz Ankara'nın değiştirdiğinden. Ve burada Sultan 1. Kılıç Arslan hemen Ankara Kalesi'ni şehir halkıyla birlikte boşaltıyor. Şimdi aklımıza şu geliyor, Sultan 1. Kılıç Arslan Haçlı planından nasıl haberdar olmuş olabilir?
Sultan 1. Kılıç Arslan esasen Avrupa'dan gelen Haçlılardan haberdar değildi. Anadolu'ya geçtikten sonra Haçlıların ilk kuşattıkları yer Sultan Kılıç Arslan'ın başkent olarak kullandığı, eşinin, çocuklarının bulunduğu İznik şehriydi. İznik şehri kuşatılmış ve Haçlılar tarafından tamamen esir alınmak üzere dışarıyla bağlantısı kesilmişti ve Kılıç Arslan bu sırada kendisi Malatya'da Danişment Gazi ile savaş halindeydi. Bu haberi alınca hemen bir barış anlaşması yaptı Danişment Gazi ile ve şehrine döndü, başkentine döndü. Hı hı. Bir baktı ki Haçlılar kendi şehrini almak üzere, yağmalamak üzereler ve Bizans'la birlikte kuşatmışlar. Sultan 1. Kılıç Arslan Bizans'la yakın siyasi diplomatik ilişkileri vardı ve yakın zamanda imzaladığı bir barış anlaşması vardı. Bütün bunlara da güvenerek Bizans ile Haçlılar arasında bir tercih yapmaya karar verdi. Haçlılara karşı askeri manevralar yaptı. Ankara'ya gelmeden önce bir takım böyle siyasi askeri olaylar var. Kılıç Arslan Ankara'yı boşaltacak bir zamana sahipti. Böylece zaman kazandı. Tabii İznik'i de gizli bir anlaşmayla Bizans'a teslim etti. Haçlılara değil. Haçlılar buna çok kızdılar. Yani olacak iş değil dediler. Bizans'a da kızdılar tabii. Bizans'ın Türklerle el altından böyle bir anlaşma yapıp
aralarını açmış gibi tabii, oldu.
Ve sultan anlaşmayla milletini, ordusunu, ailesini kurtarmış. Her şeyini kurtarmış. Haçlılar yağmadan zevk alıyorlar. Amaçları bu. Şehirlerde prenslikler elde etmek vesaire. Tabii bu ilk gelen Haçlı grubu da çok kalabalık bir grup. Her ne kadar bütün beyler birleşse de yenemiyorlar. Geri çekilme harekatı başlıyor. Geri çekilerek tıpkı İstiklal Harbi'nde de olduğu gibi Türk orduları eğer düşman ordusuna karşı meydan savaşı yapamayacak kadar kendilerini zayıf görürlerse geri çekilirler ve fırsatını bulduklarında yeterli güce sahip olduklarını, kesin galibiyet elde edeceklerini gördüklerinde milleti kurtar ki devlet yaşasın düşüncesiyle hareket ederler. Kılıç Arslan milletini kurtarmıştır, devletini yaşatmıştır. Bu anlamda Ankara'daki ve civarındaki yani mesela Eskişehir'deki yol üzerindeki bütün ahaliyi boşalttı. Haçlıların geçeceği yerlerde yiyecek, içecek sıkıntısı yaşamalarını sağladı. Aynı şekilde Ankara'da da böyle yaptı. Pazarları boşalttı, şehri boşalttı. Halkı dağlık bölgelere, güvenli bölgelere göçmeleri konusunda teşvik etti ve önceden onları günler öncesinden haberdar ederek tedbir aldı. Ve en sonunda Merzifon'da Danişment Gazi ile de diğer beylerle de hepsiyle de birlikte Haçlıları mağlup etti. 1101 Haçlıları bu. Tabii 1101 Haçlıları dediğimiz ordu 4 tane. Bunlardan bir tanesi Ankara'ya geldi. Diğer 3 tanesi Batı Anadolu ve Güney Anadolu'dan gittiler. Ankara tahripten önemli ölçüde kurtuldu. Kılıç Arslan'ın almış olduğu tedbirlerle. Konya da kurtuldu. Konya'yı da boşaltmıştı aynı şekilde Kılıç Arslan. Aslında Haçlılar Anadolu halkını katliama uğratamadılar. Zenginliklerini yağmalayamadılar. Yağmadan kurtuldu. Millet yok olmaktan kurtuldu.
Sayın hocam, bu yağmada mallardan bahsediliyor ama aynı zamanda tarihi eserlerden de bahsedilir mi? Oraları da yakıp yıkarlar mıydı? Böyle şeyler olur muydu?
Tabii Haçlılar denilince aklımıza şey geliyor. Yani Hristiyan dindaşlarına nasıl davrandılar mesela veya orada yaşayan insanlar içerisinde Selçuklular, Türktü, Müslümandı ve bunlarla beraber yaşayan başka milletlerden, dinlerden insanlar da vardı. Yani Müslüman, Hristiyan, Yahudi vesaire farklı meşrep ve dinlerden olan insanlara nasıl davrandı Haçlılar sorusu akla geliyor ve bununla ilgili kaynaklara baktığımızda Haçlıların bu bölgede yaşayan, gerek Bursa'da, gerek Eskişehir, Ankara civarında yaşayan Hristiyan, Grek yani Bizans tebaası olan Türklerden de olan veya olmayan dindaşlarına, Hristiyan dindaşlarına çok zulüm yaptıklarını, Ermenilere aynı şekilde zulüm yaptıklarını görüyoruz. Bunu gören Hristiyan, Ortodoks farklı milletlerden topluluklar Kılıç Arslan'a gelerek bizi kurtar diye yardım istediler. Biz sana her türlü desteği vereceğiz dediler ve Kılıç Arslan onları da himaye etmek üzere kendi ordusunu aldı. Bu da kaynaklarda yer alıyor ve gerçekten çok sağlam belgeler bunlar. Şahitli belgeler. Tarih bilimi açısından en güvenilir belgeler arasında yer alıyor buna dair bilgiler.
Sayın Kırpık, Anadolu Selçukluları döneminde Ankara parlak günlerini yaşamaya başlıyor demiştik öncesinde. Peki bu dönemde hangi eserlerden bahsedebiliriz? Biraz da buna değinelim. Hangileri günümüze kadar gelebildi?
Burcu Hanım, siz Anadolu Selçukluları diye söylemiştiniz. Türkiye Selçuklu Devleti diyoruz biz tarihçiler
Neden?
Olarak yer yer. Çünkü Anadolu kavramının yerine bu dönemde özellikle 12. yüzyıldan itibaren Türkiye adı kullanılmaya başlandı. Türkiye adını Batılılar Anadolu'ya verdiler. Türklerin çoğunlukta yaşadığı Türkçe konuşulan yer anlamında bu isim kullanılmaya başlandı. Hatta Türkiye adının yanı sıra Türkomanya yani Türkmenistan, Türkmenya ismi de verildiğini görüyoruz Selçuklular çağında. Bundan dolayı biz Anadolu Selçukluları tabiriyle birlikte ki Anadolu sözcüğü de Türkçe anlamca çok uygun, güzel bir tabirdir. Tıpkı Ankara'yı da biz Türkçe olarak benimseyip hemen Ankara'dan Ankara'ya dönüştürüyoruz ya, Anadolu'da da bunu görüyoruz. Türkiye adı da böylece tarihi olaylarla birlikte, şahitliklerle birlikte yaşanmış ve bu vatana isim olmuştur. Bu coğrafyaya isim olmuştur. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Anadolu'nun her şehrini inşa eden, yollarını yeniden yaptıran bir medeniyet halkası, bir kültür ve inşaat süreci başlıyor Anadolu'da. Yani bir yer alındıktan sonra orada ne yapılır? Bakıyoruz, pazarlar, medeniyet unsurları, bütün bunlar yeniden planlanmış, şehir planlaması yapılmış, şehirle ilgili konaklama istasyonları, misafirler için kalacak yerler, ticaret için kalacak kervansaray, han gibi yerler, bütün bunlara dair yan unsurlar, yani şunu söyleyebiliriz. Anadolu'nun mesela Antalya'dan Sinop'a kadar olan yol hattı üzerinde menzil menzil kervansaraylar yapıldığını görüyoruz. Menzil ne demek? Bir günlük yol. Yani menzil tabirine baktığımız zaman bir günlük yol bir kervan için, yani atlı ve ticaret eşyası taşıyan katırlarla, atlarla gidilen bir yolda bir günlük yol nedir Anadolu'da? Yolun şekline ve engebesine bağlı şüphesiz bu kilometre olarak hesaplanacak olursa 15 kilometre ile 30 kilometre arasında değişebiliyor bir kervanın yolu. En az 14 kilometre, en fazla 30 kilometre olarak hesaplandığında doğu-batı hattında, güney-kuzey hattında Anadolu'nun her şehrini birbirine bağlayan yüzlerce kervansaray, han ve ticaret merkezi var. Bunlar dinlenmek için, alışveriş için, sigortalı, güvenceli bir hayat standartını da sağlayacak şekilde uluslararası ticaretin de yapıldığı yerler. Yani başka bir ülkeden bir kişi geldiğinde malını burada sigortalı olarak koruyabiliyor. Güvence altında, yani çalınmasına karşı sigortası var, bozulmasına karşı sigortası var. Garantili bir şekilde ticaretini yapabiliyor. Ticaret güvencesi çok önemli dünya tarihinde de. Ticareti koruyan, geliştiren ülkeler zenginleşir ve halkı da zengin hale gelir. Yani fakir halkın doyması ve açlıktan kurtulması için ticaret ve üretim çok gereklidir. Ankara bu açıdan baktığımızda tarım, hayvancılık, bahçe ürünleri, ticaret hepsinin olduğu bir yer. Yeraltı madenciliği, bunların hepsi var. Su.
Tabii bu yani, eserleri de tabii, yansımıştır değil mi?
Ankara'nın asıl mesela baktığımız zaman eser bakımından bu çerçevede su bakımından da zengin bir kaynağa sahip olduğunu görüyoruz. Mesela Ankara'daki ilk Roma yerleşkesi Roma hamamıdır. Selçuklular da hamam yaptırdılar. Kaleyi yeniden yaptırdılar. Kalenin mazgallarına baktığımız zaman su tünelleri var. Yani kalenin içerisinde iç kaleye kadar su ile ilgili bazı inşaatlar yaptırıldığını görüyoruz. Yine en eski ve köklü mimari yapısının da değiştirilerek camiye çevrildiğini, yani ulu camiler yaptırıldığını, tabii ilk yapılanlar genellikle tahtadan oluyor ibadethane olarak, cami olarak yapılan yerler. Bir yer fethedildikten sonra oranın en eski köklü yapısı Selçuklu geleneğinde ve İslam geleneğinde bir ulu camiye çevrilir. Böyle bir gelenek vardır. Ankara'da da bunun önemli ölçüde bir gelenek olarak diğer şehirlerde olduğu gibi uygulandığını görüyoruz.
Çok hızlı bir şekilde ahiliye de değinelim hocam. Ahilik de Ankara'da mevcut. Tabii ki vaktimiz çok az kaldı ve çok uzun bir konu ama biraz değinelim.
Evet, ahiler konusuna Ankara denilince değinmemek mümkün değil. Yani bunu birkaç cümleyle ifade edebiliriz. Tabii çok da geniş konu ama Ankara gerçekten ahiler yönetiminin kendi başına beylikler çağında Selçuklu'nun yıkılmaya doğru gittiği bir dönemde Alaaddin Keykubat'tan sonra bağımsız bir ahiler yönetimi hakim olmuştur Ankara'da. Bunu biliyoruz. Evet, bunların elimizde basılmış paraları yok. Ama yönetimsel anlamda baktığımızda ahiler seçimle iş başına gelirler. seçim usulü işler ve yönetim teşkilatı olarak da toplumun her katmanına ulaşan bir yapıya sahipler. Meslek erbabı olan herkes, özellikle Müslüman esnaf ve ticaret erbabı, bunun yanı sıra gençler ve tarım sektöründen de olsa herkes, ziraatle uğraşanlar da bu mesleğe girebilirler, yani ahiliye girebilirler ve ahilikle ilgili yer isimlerine baktığımız zaman Ankara'da o kadar çok ki, yani Ankara'nın şehir yapılanmasında mesela Ahi Mesut, Ahi Mamak gibi isimler, Ahi Yakup, Ahi Şerafettin, Aslanhane Camii'nin diğer ismi mesela Ahi Şerafettin Camii. Yine Ahi Sultan diye bildiğimiz Hacı Bayram. Bu ulus ve civarındaki bütün yapılarda biz ahilik izlerini görüyoruz. Melike Hatun bir bacıdır mesela. Alaaddin Keykubat'ın kızı Melike Hatun'un vakıfları. Bunların hepsi ahilik vakfıdır. Alaaddin Keykubat'ın kendisi zaten ahi idi. Yani ahi lakabını kullanıyordu. Selçuklu sultanları kendilerine ahi lakabını vermişlerdir. Neden bu ismi kullandılar, bu lakabı verdiler? Cömertliklerini ve fedakarlıklarını göstermek için.
Kelime anlamı olarak da cömert anlamına geliyor zaten.
Türkçedeki anlamı da bu. Arapçadaki ve Türkçedeki anlamı da birbiriyle örtüşüyor. Arapçada kardeşlik demek, paylaşmak anlamında. Yani bir insan kardeşim diye niçin der? Paylaşır, canını verir, diğer gamdır, fedakarca yaşadığı ve paylaşma duygusunu sonuna kadar, diğer gamlık duygusunu sonuna kadar yaşadığınız en zirve bir ifade şeklidir ahilik. Dolayısıyla ahilikte fedakarlık ve cömertlik öne çıkar kurallar olarak baktığımız zaman. Medeniyet davranışı olarak da nezaket öne çıkar. Nezaketli yaşamaya dair düsturlar, kurallar vardır ahilikte. Ahiliğin Anadolu'da en yoğun şekilde bugüne kalan eserlerinin görüldüğü yerlerden belki de sayı olarak karşılaştırmadım ama birinci sırada yer alıyor olmalı Ankara. Beylikler döneminde mesela Ankara'ya hakimiyet bakımından bağımsızlık dönemi diyebileceğimiz 50 yıla yakın bir hakimiyet boşluğu görüyoruz Ankara'da ve ahiler burada bağımsız kalmışlar. Kendi başlarına bir iç yönetime sahip olmuşlar. Dolayısıyla ahiler yönetimi ya da ahiler dönemi diye bir dönemden bahsediyoruz Selçuklu'dan hemen sonra ve Osmanlı'dan önce, yani Osmanlı Devleti de burayı almadan önce burada 50 yıla yakın bir süre ahiler yönetimi dönemi var ve Ankara'nın içini gezdiğimizde bunun canlı tanıklarıyla, yani eserleriyle karşı karşıyayız. Günümüze kalmış olan eserlerle. Bu yönüyle Ankara bir ahiler şehridir. Kayseri, Kırşehir ya da Eskişehir, Bursa'da da ahilerle ilgili kalıntılar var ama Ankara'daki bu bolluk burayı beylikler döneminde yepyeni bir şehir olarak inşa eden ahiler olduğunu gösteriyor. Ahiler şehridir gerçekten.
Ahilik de gerçekten uzun bir konu ve Moğollar dönemiyle de iç içe geçmiş bir konu. Belki Moğol saldırılarını ve ahiliği de bir başka programda uzun uzun konuşuruz hocam.
Tabii uzunca konuşulacak bir konu bu. Yani yarım saatte konuşulur, daha uzun da konuşulur. Ahiler dönemine dair o kadar çok bilgi var ki.
Bugün Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık'la birlikteydik. Anadolu Selçukluları dönemindeki Ankara'yı, Haçlı seferlerini, Ankara'daki eserleri ve ahiliği konuştuk. Bilmediğimiz detayları aktardınız bize. Bu ilginç ve keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Burcu Hanım.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Berkay Yıldız ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Türkiye'nin kalbinden, Ankara'dan selamlar gönderiyoruz bizi dinleyen herkese. Haftaya buluşuncaya dek esen kalın.
Sen varsın, hatıramsın, canımsın. Neredesin sen, şirin sözlüm? Neredesin, neredesin sen, gülen yüzlüm? Neredesin? Bıraktın yerdeyim, gel al beni. Gözyaşı sana olan aşkımı anlatamam. Çıkmaz ayıp diye sesim doğuyor beni. Bulutlar yelken olsa rüyam, rüyam, rüyam gerçek. Buluşurduk, kavuşurduk seninle. Buluşurduk, kavuşurduk seninle. Resimlerle duvarların süslesem ayrılığın çok yamanmış neredesin? Bıraktığın yerdeyim, gel al beni. Gözyaşımı görmez kimse, gör. Sana olan aşkımı anlatamam. Çıkmaz ayıp diye sesim, duy beni. Bıraktığın yerdeyim, gel al beni. Gözyaşımı görmez kimse, gör beni. Sana olan aşkımı anlatamam. Çıkmaz ayıp diye sesim, duy beni.
Ankara, Ankara.